Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hayırlı Ramazanlar. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar'la sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları cevaplayacağız. Onların cevaplarını sizlerle buluşturacağız efendim. Her hafta olduğu gibi WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların cevaplarıyla sizleri buluşturmuş oluruz diyelim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam malumunuz Ramazan ayına girdik elhamdülillah. Şimdi isterseniz önce Ramazan ayından konuşarak başlayalım. Bu ayı nasıl idrak etmeliyiz? Bu ayın fazileti nedir? Bunlarla başlayalım isterseniz hocam.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı İslami ibadetlerin en yoğun yaşandığı, yani Müslümanlar tarafından Allah'a karşı olan görevlerinin en yoğun yapıldığı bir mevsim, bir ay. Yani zaman itibariyle baktığı zaman haftalık bir zaman da cuma faziletli oluyor. Efendim ayla ilgili var, yılla ilgili. Tabii şimdi Ramazan ayı oruç ayı. Bir yani asıl biz Ramazan ayının fazileti nedir sorusuna cevap verirken birinci derecede söyleyeceğimiz İslam'ın beş çeşit, beş esas ibadetinden biri olan oruç ayı. Bu bir. İkincisi Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmuş. Bu ayda inmeye başlamış. Bu da fevkalade önemli bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir Müslümanın hidayet rehberi. Cenab-ı Allah'ın kelamı. Kur'an-ı Kerim okuyan kişi, Kur'an-ı Kerim dinleyen kişi doğrudan Cenab-ı Allah'la sohbet ediyormuş gibi. Cenab-ı Allah'ın kelamını, konuşmasını, tabii o konuşma, işitme falan Allah için şey değil. Ama onu sanki oradan duyuyormuş gibi faziletli. Ve bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim okumanın her bir harfinden dolayı bir sevap alınacağını söylüyor. Ve yine buyuruyor ki ben elif, la, mim bir harf demiyorum. Elif ayrı bir harf, lam ayrı bir harf, mim ayrı bir harf. Yani bir kimse Ramazan'da olsun başka bir zamanda olsun Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman, hatmettiği zaman Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sayısınca sevap kazanmış oluyor. Orucun, Ramazan ayının faziletinden bir tanesi bu. Öbür taraftan başka mevsimlerde olmayan teravih ibadeti var. Yine o Ramazan'a mahsus. Ramazan'ın sonunda fitre var. O da aynı şekilde bu ayla ilgili bir ibadetimiz. Mecbur olmamak, şart olmamakla beraber genelde Müslümanlar zekatlarını Ramazan ayında verirler. Çünkü Ramazan'da yapılan ibadetlerin fazileti daha fazla. Bir de bu var. Yani nereden bakarsak bakalım, Ramazan ayı Müslüman için son derece önemli, tabir caizse heybesini dolduracağı bir ay. Yani öbür dünyaya giderken yanında götüreceği şeylerin en çok derlenip toparlanabileceği, kazanılabileceği ay Ramazan ayı. Onun için Müslümanlar, biz Müslümanlar olarak Ramazan'a çok önem veririz. Sonra Ramazan'da hatimler yapılır. Ki o da mukabele tabir ediliyor. Buna mukabele denilişinin sebebi, Ramazan ayı geldiği zaman Hazreti Cebrail ile Hazreti Peygamber o zamana kadar, o güne kadar inmiş olan ayetleri mukabele ederlermiş. Yani Resulullah okuyor, Cebrail dinliyor karşılıklı olduğu için. Bu mukabele geleneği biz hala devam ediyor. Evlerde olsun, camilerde olsun. Özellikle evlerde hanımefendiler. Camilerde erkekler, tabii camilere hanımlar da gidiyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim mukabele ediyorlar. Yani okunan Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar, sevap kazanıyorlar. Yani dolayısıyla bu Ramazan ayı en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir ay. Hatta şöyle bir şey de söyleyerek bu soruya sonuçlandırmış olayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün minberine çıkıyor. Yani biliyorsunuz, gençler için söylemiş olayım. Cuma günleri hutbe okunan, imamın hutbe okulduğu o basamaklı yere minber denilir. İslam'ın ilk dönemlerinde, hatta epey bir süre böyle bir minber yoktu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cemaata hitap edeceğinde bir hurma kütüğü vardı. Ona yaslanır, orada hutbesini irade ederdi. Bir gün bir kadın geliyor peygamberimize. Ya Resulallah, benim bir kölem var, marangoz. Eğer sen istersen sana bir minber yaptırayım, onun üzerine çık, oradan hutbeni irade et diyor. Peygamberimiz de olumlu karşılıyor ve kadın üç basamaklı bir minber yaptırıyor. Resulullah Efendimiz artık bundan sonra hutbelerini o minbere çıkarak irade etmeye başlıyor. Orada bir mucize var. O daha önce yaslanarak hutbe irade ettiği, hutbe okuduğu o kütük Resulullah'tan ayrılmasından dolayı ağladığı rivayet edilir. O bir mucizedir. Öyle sat akılla anlaşılacak ve izah edilecek bir şey değil. Bu bir inanç, iman. Yani habere inandığın zamandır veya doğrudan gördüğün zamandır. Bunlara mucize diyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz o minbere çıkarken bir cuma veya başka bir zaman, o kaydı yok. Birinci rekata çıkıyor, amin diyor. İkinci rekata çıkıyor, amin diyor. Üçüncü rekata çıkıyor, yine amin diyor. Şimdi tabi cemaat şaşırmış, acaba Resulullah niye amin dedi. Bu şaşkınlığın Efendimiz de farkında. Şaşırdınız diyor, değil mi? Yani niye amin dedi mi? Evet ya Resulallah. Diyor ki birinci basamağa çıktığımda bana Cebrail geldi. Ve dedi ki ya Resulallah, bir kimsenin yanında anası babası veya bunlardan birisi yaşlanır da onlara yaptığı hizmet, hürmet, saygı ile cenneti kazanamazsa onun burnu yere sürtünsün. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığımda yine Cebrail bana geldi. Dedi ki ya Resulallah, bir kimsenin yanında senin adın anılır da salavat getirmezse, yani Allahümme salli ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi salavat getirmezse onun burnu yere sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda yine amin dedim. O zaman da Cebrail bana geldi, dedi ki ya Resulallah, bir kimse Ramazan'a erişir de yaptığı ibadetlerle, taatlarla Ramazan'ın sonuna günahsız çıkamazsa, Ramazan'dan bütün günahlardan arınmış olarak çıkamazsa, cenneti hak edemezse onun da burnu yere sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Yani Ramazan ne oluyor? Hani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azattır. Yani rahmet ayı içerisindeyiz. Ama o rahmet kendiliğinden gelmez. O rahmet için bizim gayret etmemiz gerekir. Ortası bağışlanmadır. Ve sonu da şeydir, cehennemden azattır. Yani bu ayı bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Tabii yani gerek bizim dünyevi neşelerimiz, Müslüman olarak, insan neden neşe duyar Müslüman olarak? Kur'an-ı Kerim tilavetinden, duadan, ibadetten, efendim tevbe istiğfardan neşe duyar. Hem bu neşeleri yaşarız, hem de inşallah günahlardan arınarak hakkıyla değerlendirdiğimiz takdirde efendim cenneti hak ederek Ramazan sonuna erişiriz. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın sonundaki alınacak olan şeyi cennetten şey oluyor ya, cehennemden azat oluyor. Bu bir de şuradan benzetiyor. Ay boyu veya gün boyu çalışan birisine, çalışan bir kimse o zamanlı bitiminde ücreti hak etmez mi? Mesela bir işçi bir yerde çalışıyor. Ay sonunda veya gün sonunda, neyse çalışma durumuna göre ücret alıyor. İşte Müslüman da bu Ramazan boyunca yaptığı ibadetler karşılığı ücret alır. Ücreti Cenab-ı Hak verir. Cenab-ı Hakk'ın vereceği ücrette tahdit yoktur. Ve yine Peygamber Efendimiz'in bir hadisi buyuruyor ki ibadetler 10 mislinden 700 misline kadar sevap kazanılır. Sadece oruç müstesna. Cenab-ı Hak öyle diyor. Oruç benim içimdir. Onun karşılığını ben veririm. Ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyin de sınırı olmaz. İyi bilelim kıymetini, Ramazan'ı. Tabii oruç tutuyoruz, tamam. sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmamalı. Resulullah Efendimizin bu konuda da hadisleri var. Yani sizden biriniz kavgayı, kötü sözleri terk etmezse Allah'ın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Yani hem dilimizi temizleyelim, hem gözümüzü, hem zihnimizi temizleyelim Ramazan'da. Yani sadece midemize oruç tutulmakla kalmayalım. Havasımıza, yani duyularımıza, beş duyumuzun tamamına oruç tutturalım inşallah.
İnşallah hocam. Hocam, fıtır sadakası ve oruç fidyesi bayram öncesi verilebilir mi?
Ha, verilebilir. Yani Ramazan ayı içerisinde olmak kaydıyla verilebilir. Ama vermek mecburiyetinde miyiz daha önceden? Hayır. Ne zaman fıtır sadakasını vermek mecburiyetindeyiz? Hanefi mezhebine göre Ramazan bayramının birinci günü sabahı sağ olan kişi fıtır sadakasını verecek, diğer şartlar lazımsa. Şafii mezhebine göre de Arefe gün akşam sağ olarak yetişen. Ama tabii burada bu vacip olandır. Yani artık o gün vermek mecburiyetindedir. Ama daha önceden verse olmaz mı? Olur. Hatta biraz da bayramdan önce vermek tavsiye edilir. Çünkü bu fakir fukara o aldıkları sadakayla veya kendilerine verilen fidyeyle bayram hazırlığı yapar. Efendim, Ramazan'ı daha rahat çıkarma, daha rahat geçirme imkanını sağlar. Onun için ulema ister oruç fidyesi olsun, yani tutamayan oruçların yerine verilecek fidye olsun, maddi ödeme olsun, İsterse fitir sadakası olsun, Ramazan ayı girdikten sonra artık verilebiliyor.
Eyvallah hocam. Hocam, Ramazan orucu kimlere farzdır?
Bütün ibadetlerin farz olması için kişinin tabi Müslüman olmasının yanı sıra ergenlik çağına gelmiş olması ve bir de akıl sağlığının yerine olması lazımdır. Oruçta da aynı şekilde böyledir. Tabi oruç farz olmakla beraber tutulması veya tutulmaması için mazeretler vardır. Hı hı. Yani akıldır kişi, yani aklı başındadır, ergendir, Müslümandır ama bazı özel durumlarda oruç tutmayabilirler. Ama bu onlara oruç hiç farz değildir anlamında değil. Yani belli bir süre tutmayabilirler. Kimlerdir bunlar? Hamileler. Bundan önceki programımızda da konuşmuştuk. Efendim, emzikli kadınlar, hastalar, yolcular, yaşlılar, efendim son derece zayıf olup oruca dayanamayanlar. Bunlar oruç tutmayabilirler Ramazan'da. Ha, bir de tutamayacak olanlar vardır. Yani tutmayabilirler değil de tutması caiz olmayanlar vardır. Onlar da adetli hanımlar ve bir de lohusa hanımlardır. Ama bunlar Ramazan'da oruç tutmayabilirler, fakat sonradan eğer bu mazeret ortadan kalkarsa oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Yani demek ki bunlar, bu mazeretler orucun farz oruçuna engel olmuyor. Ya o günlerde oruç tutmamaya bir ruhsat veriyor. Ha, öyleyse demek ki bir kimse akıl, bali ve Müslüman ise oruç ona farzdır. Ama mazeretleri dolayısıyla tutamıyorlarsa veya tutmuyorlarsa o mazeret geçtikten sonra, Ramazan'dan sonra o oruçlarda kaza ederler. Kaza ederler. Eğer sağlıkları yerine gelmiyorsa veya yaşlılar bir daha gerisin geri gençleşemeyeceğine göre veya o şeyler, kronik hastalar oruç tutma, kaza etme yerine fide verilir. Ama kaza etme gücüne sahip olanlara fide yeterli olmaz. Mutlaka kaza etmeleri gerekir. Hatta şunu da söyleyeyim. Hastadır, efendim iyileşmemiştir, fide vermiştir. Ama sonra iyileşmiştir. Verdiği fide sadaka olur. Orucunu kaza etmesi gerekir.
Eyvallah hocam. Oruca sözlü olarak niyet etmemiz gerekir mi? Gerekirse nasıl niyet etmeliyiz?
Şimdi bütün ameller niyetlere göredir. Hı hı. Bu konuda Peygamber Efendimizin çok meşhur, çok yaygın bir hadisi var. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرٍ مَا نَوَى. Ki bu hadis aynı zamanda bizim Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam dini kaynağımız olarak bilinen Bukhari, Sahih Bukhari isimli kitabın ilk hadisidir. Ve bu hadis peygamberden duyan ve ondan sonraki nesillere aktaran kişi sayısı çoktur. Onun için bu hadise mütevatir denir. Ki mütevatir hadis demek Kur'an-ı Kerim gibi hüküm ifade eder bir bakıma. Şimdi peygamberimiz öyle diyor. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır. Oruç da bir amel olduğuna göre niyet şarttır. Ama niyet aslında dilin değil kalbin işidir. Yani bir kimsenin bir şeyi ne maksatla yaptığını bilincinde olmasıdır. Yani yemeği içmeyi terk ediyorsun. Niye terk ettin? Ha, oruç için terk ettin. Bu bilinçli olmasıdır. Yoksa eğer zihin gafilse, kalp gafilse dille söylemenin bir hükmü yoktur. Hatta namazla ilgili şöyle bir hüküm var. Bir kimse namaza niyet ederken kalbiyle dili farklı ise, kalbin dediği esastır. Mesela şöyle diyelim, adam öğle namazı kılacak. Fakat kalbiyle öğle namazı diyor ama diliyle ikindi diyor. Bu öğle namazına niyet etmiştir. Ama ters olursa, yani kalbinde ikindi var ama diliyle öğle demiş. O zaman öğle namazı olmaz bu. Çünkü niyet değildir. Yani niyet asıl itibariyle kalptir. Dolayısıyla dille söylemek şart değildir. Yani kişinin zihnen oruç tutmaya niyet etmesi ve oruç niyetiyle sahura kalkıp yemek yemesi, bunlar niyet sayılır. Ama dille de söylemesi iyidir. Peki ne zaman niyet eder? Akşam güneş battığı andan itibaren o gün başlamış sayılır. Ve dolayısıyla da o günün akşamından itibaren niyet edebilir. Ne zamana kadar niyet edebilir? Öğleden öncesine kadar. Yani Ramazan orucunda. Mesela diyelim ki bugün Perşembe ya. Cuma gecesi oluyor. Bugün güneş battığı andan itibaren Cuma gününün orucuna niyet etmiş edebiliyoruz. Ve Cuma namazından, yani öğle namazından aşağı yukarı yarım saat 45 dakika kalana kadar bu oruca niyet edilebilir. Bu arada yani sahurdan sonra, imsaktan sonra yiyip içmemek kaydıyla. Yani demek ki oruca niyet için dille söylemek şart değildir. Asıl olan kalptir, zihindir. Söylerse de daha iyi olur.
Eyvallah hocam. Kefaret orucu borç oruçların yerine geçer mi hocam?
Hayır. Kefaret ayrıdır, borç ayrıdır. Kefaret cezadır bir bakıma. Yani bir kimsenin Ramazan'ın da başlamış olduğu, Ramazan gününde başlamış olduğu bir orucu hiçbir mazereti yokken bozması halinde tutacağı oruçtur, iki aydır. Bu bir cezadır. Veya orucu yeminini bozmuştur, üç gün oruç tutacaktır. Bu bir cezadır. Bunlar borç oruç yerine geçmez. Yani kaza orucu yerine geçmez. Mesela şöyle diyelim. Bir kimse Ramazan'da başlamış olduğu bir orucu, niyetlendiği bir orucu gündüzün bozarsa, mazereti yokken, o kimse daha sonra iki ay kefaret oruç tutacaktır. Bir günde o bozduğu günün orucunu tutacaktır. Yani o bir gün kefaretin içine girmiyor. Bir de şunu aslında sen sormadın ama buraya bağlantılı olarak aklıma geldi. Bazı kardeşlerimiz, efendim ben Ramazan'da bir gün niyetlenmedim, bir gün oruç tutmadım arada. Mesela işte beşinci günü oruç tutmadım. Bana kefaret mi gerekir, kaza mı? Kaza gerekir. Kaza gerekir. Çünkü kefaret tutulmayan orucun değil, başlanıldıktan sonra bozulan orucun şeyidir, cezasıdır diyelim. Ama şu var ki mazeretsiz olarak Ramazan'da bir gün de olsa oruç tutmamak çok büyük bir mahrumiyettir, kayıptır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimse diyor bir hadisinde, Ramazan'da mazeretsiz bir gün oruç tutmazsa, senenin geri kalan kısmının tamamını oruçla geçirse, o günün sevabını alamaz buyuruyor. Onun için ciddi bir mazeret yokken aman aman oruç tutmamazlık etmesin kimse.
Eyvallah hocam. Oruçlu kimse abdest alırken yanlışlıkla su yutsa orucu bozulur mu hocam?
Şimdi hataen yeme içme orucu bozuyor. Unutarak yeme içme bozmuyor. Yani bir adam oruçlu olduğunu unutmuş, su içmiş veya bir şey yemiş. Ondan sonra aklına gelmiş. Yutmadıysa ağzında duruyorsa o yediği şey hemen tükürecek. Efendim gerekirse ağzını çalkalayıp o yediği şeyin kalıntılarını atacak. Orucuna devam edecek. Bu da hadisle sabittir. Yani çünkü peygamberimiz kimse diyor, unutarak bir şey yerse içerse oruca devam etsin, onu Allah yedi içirdi buyurur. Ama hata ile olursa, yani sorduğum bu hataya girer. Abdest alırken ağzına su aldı, boğazına su kaçtı. Orucu bozulur. Ama kaza icap eder sadece. Yalnız Müslüman bu durumlara da dikkatli olmalı. Yani oruçluyken ağzına su alırken gargara yapması vesairesine uzak kalmalı. Yani içeriye suyun gitmesine imkan vermemeye çalışmalı. Ama buna rağmen kaçar mı? Kaçar. O zaman orucu kaza eder sadece. Fakat kefaret gerekmez.
Mesleği gereği sürekli yolculuk yapan kimse orucunu nasıl tutmalıdır hocam?
Şimdi sürekli oruç tutan, yolculuk yapan kimse, yani seferi mesafede, şoförler, işte bu uzun yol şoförleri diyelim bunlar, isterlerse yolculuk esnasında oruçlarını tutabilirler. Yani yolcu oruç tutamaz diye bir şey yok. Tutmayabilir. Bu bir ruhsattır. Tutması daha iyidir. Kişi otobüs şoförü veya ne bileyim tır şoförü. Oruç buna hiçbir zarar vermiyorsa tutsun. Ama zarar veriyorsa, çünkü o sonuç itibariyle bir yolculuk yapıyor, araç sürüyor, diyelim tansiyon düşebilir veya işte zorlanabilir vesaire, Allah korusun kazalara sebep olabilir. O zaman tutmaz. Peki ne yapar? Memleketine döndüğü zaman o oruçlarını kaza eder. Ama şimdi sürekli yolculuk yapıyor. Bu kişi herhalde senenin 365 gün hep yolcu değildir yani. O sonuç itibariyle evine geldiği günler de, evde dinlendiği günler de olmuştur. O günlerde kaza edecek orucunu. Ya işte benim zaten şurada 5 günlük bir iznim var. Efendim orucu tutmayayım dememeli. O 5 günlük izinde yolculuktayken ki tutamadığı oruçları kaza etmeli.
Eyvallah hocam.
Yani bu pek şeye benzemez. Hastalıkta fidye vermeye benzemez bu misafirlikte orucu, yolculukta orucu tutmama. Onu kaza etmesi lazım.
Eyvallah hocam. Hocam burun damlası kullanmak orucu bozar mı?
Boğazdan aşağı giderse orucu bozar. Şimdi burundan ve ağızdan boğaza yol var. Dolayısıyla buruna damla damlatıldığı zaman onu insan genzinde hissederse orucu bozulur. Ama şeyden aşağı inmemiş. Burun kemiğinden aşağı inmemiş. O zaman bozmaz. Yani mühim olan burada ağıza buruna gitmesi değil. Mesela abdest alırken burnumuza su alıyoruz. Orucumuz bozulmuyor. Ne zaman bozuluyor? İşte boğaza giderse.
Hocam peki şeker hastalarının kullandığı insülin ilacı orucu bozar mı?
Şimdi bizim bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tedavilerle ilgili orucu bozup bozmayan şeyler diye bir çalışması var. Tabii onu sadece onların çalışması değil. Bu Mecmu'l Fıkıh İslami dediğimiz bir İslam Fıkıh Kongresi var. Onların da çalışmaları var. Bunların vardığı ortak nokta şu. Eğer bir defa orucu bozması için bir şeyin insanın midesine gitmesi lazım. Ve midesine giderken de tabii yollarla gitmesi lazım. Tabii yollar nedir? Boğazdır. Ve boğaza açılan burundur. Bunlar tabii menfez tabir edilir. Yani boğazdan aşağı inen, ister burun yoluyla olsun, ister ağız yoluyla olsun, mideye doğru inen, mideye inmiş olması şart değil, boğazdan aşağı inen veya kalın bağırsağa doğru giden ilaç veya efendim bu şey yapan, güç kuvvet veren serum, ilaç, bunlar bozar olur. Bunun dışındaki diğer tedavi, yani kalçadan iğne yaptırmış veya insülin iğnesi olmuş, bunlar orucu bozmuyor. Niye? Çünkü bunlar mideye ulaşmıyor. Yani bu şeker hastalarının kullandığı insülin orucu bozmuyor.
Eyvallah hocam. İstifra etmek orucu bozar mı hocam?
Şimdi burada kusmak diye, şimdi bazı insanlar istifranın ne olduğunu bilmeyebilir. Kusmak orucu bozar mı diyelim. Burada kusmak iki türlü olabilir. Bir kişi kendi kendine kusmak isteyebilir. Yani özellikle boğazına parmak atarak falan kusar. Böyle bir durumda ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Ama kendi isteği dışında kusar ve bu kusmuk da dışarı çıkarsa bozmaz.
Eyvallah hocam. Hocam diş tedavisi orucu bozar mı?
Diş tedavisinde şimdi burada da aynı. Deminki söylediğim şeyi tekrarlamamız gerekiyor. Yani boğaza bir şey gidiyor mu, gitmiyor mu? Yani dişi inceltirken, törpülerken su sıkıyorlar. Hı hı. Eğer o su boğaza gidiyorsa orucu bozar. Boğaza gidiyorsa. Ama su sıkmadan veya o dişi inceltme gibi o işleri yapmazsa eğer, sırf işte dişteki bir yere bir ilaç koyması vesairesi orucu bozmaz. Şimdi insanın dışarıdan aldığı, yani ağzına aldığı, boğazından aşağı inen küçük bir madde orucu bozar. Ama ağız içindeki nohut tanesinden küçük olan şeyler orucu bozmaz. Yani ağızda nohut tanesinden küçük bir şey ağzın içinde varsa, dişlerin arasında varsa ve boğaza giderse o bozmuyor. Hı hı. Ama dışarıdan alırsam susam tanesi kadar olan da bozuyor. Şimdi bu diş törpülerken ufak tefek parçalar gitse bile o bozmaz ama su giderse boğazdan aşağı orucu bozar.
Hı. Eyvallah hocam. Diş fırçalamak bozar mı orucu hocam?
Şimdi eğer macun olmadan şeyle, misvakle, hı hı, veya diş fırçasıyla dişimizi fırçaladığımız zaman orucumuz bozulmaz. Niye? Çünkü ondan içeriye bir şey gitmez. Ama o misvakin şeylerinden, o liflerinden bir şeyler kopar da giderse o ayrı. Hı hı. Ama diş fırçasında böyle bir şey olmaz. Fakat eğer macun kullanırsa ve bununla o macunun tadı boğazından aşağı giderse bozulur. Onun için oruçluyken diş fırçalayacaksak mümkün mertebe macun kullanmamaya çalışalım. Ki aslında bu diş doktorlarının da söylediği, dişi temizleyen şey macun değil fırça diyorlar. Hatta mümkün mertebe eğer macun kullanacaksanız çok az kullanın. Hatta hiç kullanmasanız daha iyi diyorlar doktorlar. Ki bu aynı zamanda güzel, bu oruçlu için fırçalarken de güzel bir şey. Yani ama oruçluyken eğer dişimizi fırçalayacaksak macunsuz yapalım. Çünkü öbür türlü tehlikedir yani. Eğer her yere çok macun alırsa, onun içinde bir de mentol tat var. Hı-hı. O boğaza giderse o zaman orucumuz sıkıntıya girer.
Eyvallah hocam. Hocam oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Nasıl alınır?
Gusül abdesti alınır. Ha, bir farkla ağza ve burna su alırken mübalağa etmemek. Yani fazla o şey yapmamak. Yani boğaza suyun gitme ihtimali olan şekilde kadar çıkmamak lazım. Yani gargara yapma yerine ağzın içine su alıp şalkalayıp tükürmek. Hı hı. Veya burundan suyu çekerken genize gidecek kadar çok değil de daha az çekmek. Bu şekilde yapılır ve gusül abdesti alınır.
Eyvallah hocam. Hocam ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın, hayırlı Ramazanlar.